Ayrım 9. Tanrı'nın doğum günü. Ben. Kur'an felsefesi hudutları baştan çizmiş. Olsun. Felsefeciler sağlamasını yapmış oldular. Ama gene de Kur'an felsefesine biraz girmiş olsalardı bazı şeyler farklı olabilirdi. O dönemler İslam onlara da korkutucu gelmiştir. Bundan eminim. Uzak durmayı tercih etmişlerdir. Dona. Felsefe ön yargıları ve ön kabulleri aşma sanatı değil miydi? Bir şeyin fenomeninin o şeyin kendisi olamayacağını keşfeden idealizm felsefesine ne oldu? Ben. Bu da doğru. İslam fenomenini İslam'ın kendisi olarak kabul etmişler. Yani filozoflar böyle yaparsa vatandaş ne yapsın? Dona. Felsefeyi bitiren ölüm oldu. Aristo, Sokrates, Platon, Sartre. Dünyanın en iyi düşünebilen adamlarının hepsi öldüler. Ve öldükleri saate kadar başlarına neyin geleceği hakkında en ufak bir fikirleri bile yoktu. Felsefe sınırlarına ulaşmıştı ve sınırların içinde yaşayamazdı. Karanlıkların aydınlanabilmesi için bilinmez bilgiler sandığının aralanması gerekiyordu. Bu da ancak mistikle olacaktı. Batı felsefesinin ölmesiyle mistik felsefenin canlanmasının aynı çağa gelmesi işte bu yüzden asla tesadüf değildi. Ben, iyi de bulunabilecek her şey bulunmuş olamaz mı? Dona, felsefe sonsuzluğun ortasına çizilmiş bir çemberdir. Dolan sadece çemberin içidir. Çemberin dışı senin için hala boştur. Çizginin ötesine geçebilirsen sonsuzluğun orta yerindeki çemberini genişletebilirsin. Öteye geçebilmen için ihtiyacın olan köprü mistiktir. Ben, benim için felsefenin bittiği an Türkiye'de toplanan Dünya Felsefe Kongresi'ydi. Amerika, Irak'ı henüz işgal etmemişti. Savaş yanlıları ya da savaş karşıtları tüm toplumlar saflarını belirliyordu. O kongreden dünyada savaş yanlılarını çarpacak, etkili, dişe dokunur bir bildirge beklendi. Dünyanın en iyi felsefecileri dünyanın en etkisiz bildirgesini sunmuşlardı. Ne dediklerini zerre kadar hatırlamıyorum. Kendilerinin de hatırladığını sanmıyorum. Dona, felsefe gerçekten yaşıyor olsaydı öyle bir savaşı kimse başlatmaya cesaret edemezdi. Felsefenin sonu dünyanın sonudur küçüğüm. Felsefe elzemdir. Varoluş bu denli karanlıklar altındayken felsefe bitemez. Felsefe ancak hayatın bittiği gün biter. Yaşanan eski felsefenin kıyameti ve yeni felsefenin doğumudur. Ben, peki felsefeyi bu kadar elzem yapan nedir? Dona, depresyon bir insanın hayatta kalma sebeplerini yitirdiğini hissetmesidir. Gerçek felsefe insanlara uğrunu yaşamak için bir neden verir. Bir nedenin varsa altından kalkamayacağın hiçbir zorluk yoktur. Yük o zorluğun kendi ağırlığı değildir. Yük o zorluğu taşımak için bir nedeninin olmamasıdır. Felsefe mutluluğun tek kapısıdır. Ben, ölüm sen nelere kadirsin? Dona, varoluşun varoluş amacı öğrenmekti. Tekamül için yaratılan insanın genetik kodlarına o farkında olmasa da öğrenmek onun yaşam iksiri olarak kaydedilmişti. Öğrenmek yaşamaktı. Bilememek de bu yüzden ölüm oldu. Ölüm bir bilgi eksikliğinden başka bir şey değil. Yeniden dirilişi anlaman, ölümü anlamandır. Ve anlayabildiğin hiçbir şey sana acı veremez. Acı ve korkuyla öğrenmenin çağı sona erdiği için artık ölümün ardındaki sis perdesini kaldırmanın zamanı geldi. Ben, annemin o gün ne hissettiğini öğrenmek istiyorum. Dona, bir kişinin acı hissedip hissetmeyeceğine karar veren merci, kişinin kendi beynidir. Beyin tarafından izin verilmeyen hiçbir acı hissedilemez. Beyin belirli bir eşiği aşan acıyı bloke eder. Bundan daha önemlisi beynin senin ne zaman öleceğini de bilmektedir. Bir kaza geçirdiğin sırada o kazadan sağ kurtulmanın mümkün olup olmadığını saniyenin binde biri bir sürede hesaplar. Reflekslerini harekete geçirse de aslında o kaçışının imkansız olduğunu bilmektedir. En az acı çekeceğini hesapladığı anda kendini ve bedeninin hayati fonksiyonlarını fesheder. Ben, televizyon açık bir şekilde uyuyakalmıştım. Her zaman olduğu gibi. Sabah olduğunda haberlerde bir yolcu uçağının yere 90 derecede çakıldığı söyleniyordu. Uçağın enkazı bir türlü bulunamıyordu. Sadece bir çukur vardı. Uçağa dair hiçbir şey yoktu. Uçağın zerreciklere ayrıldığı için enkazının bulunamadığı ertesi gün anlaşılmıştı. O uçağın pilotlarının yerine koymuştum kendimi ve çok kötü hissetmiştim. Donna, o pilotların beyni saatte 1000 kilometreden fazla bir hızla yere doğru gitmenin sonunun ölüm olduğunu çoktan hesaplamıştı. Mürettebattakilerin kalpleri çarpışma anından çok önce durmuştu. Ben bunu duyduğuma sevindim. Benim beynim inşallah benden ümidi kesip yanlış yere kendini feshetmez. Ben, peki ölüm ruhsal olarak neler hissettiriyor? Donna, yaşam üzerine geçirdiğin kıyafetlerinden sadece biridir ve gardrobunun üzerinde yeniden diriliş yazmaktadır. Giydiğin elbise en sevdiğin elbisendir, sıcaktı ve onu üzerinden çıkarmak istemezsin. Yıllardır giydiğin için onu teninin bir parçası gibi hissetmeye başlamışsındır. Üzerinden çıkaracağın zaman derinin de yüzüleceğini zannedersin. Ölüm en son kimliğinin ölümüdür. Ölüm şaşkınlıktır. Ölüm boğazı dar bir kaza üzerinden çıkarmaktan daha çok acı vermez. Taş olarak ölmüştüm, bitki oldum. Bitki olarak öldüm ve hayvan oldum. Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum. Öyleyse ölümden korkmak niye? Hiçbir sefer kötüye dönüştüğüm ya da alçaldığım görüldü mü? Bir gün insan olarak ölüp ışıktan bir yaratık, rüyaların meleği olacağım. Fakat yolum devam edecek. Allah'tan başka her şey kaybolacak. Hiç kimsenin görüp duymadığı bir şey olacağım. Yıldızların üstünde bir yıldız olup doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım. Mevlana. Ben, ona boşuna Mevlana dememişler. Ölümden sonrası ile ilgili fikri olan bir filozof o. Donna. Her ölüm vakitsizdir denir. Sen ölüm anından itibaren vakitsizlik boyutuna geçiş yapmış olduğun için bu sözün sürpriz bir geçerliliği vardır. Ölüm karne almaktır. Buradaki fark düşük notlarının cezai bir yaptırımı olmamasıdır. Yeniden diriliş kredili bir sistemdir ve sana verilen karnenin tek amacı bir sonraki sınıfta alacağın dersleri belirlemektir. Eski yaşamınla yeni yaşamının arasındaki karanlık bölge senin kimliksiz olduğun bir dönemdir. O arada sen tıpkı eski günlerindeki gibi mutlak ruhsal bir varlık halini alırsın. Seni melekler karşılamıştır. O anda son yaşam deneyimine dışarıdan bakabilirsin. En başından beri yanında olan meleklerinle birlikte bu deneyimini hızlı bir şekilde gözden geçirirsin. Ben, ölümün kıyısından geçen insanların film şeritleri görmesiyle bir alakası var mı? Donna, yakın ölüm deneyimi yaşayanların gördüğü film şeritlerinin manası da budur. Film şeritlerini hızlı bir şekilde görmesi izafidir. Yakın ölüm deneyimi esnasında zamansızlık boyutuna geçiş yapıldığı için kareleri hızlı gördüklerini zannederler. Aslında istisnasız tüm kareleri gerçek hızında baştan sona izlemişlerdir. Ben, ya kendimi dost meclisinde bir doktoru esir alıp incik cincik tüm rahatsızlıklarını soran tipler gibi hissediyorum. Uykuyla ilgili sormam gerekenler var, biliyorsun. Donna, öğrenmek istediğin her şey için buradayım. Ben, uyuyamıyorum, belki farkındasındır. Gece uyuyamadığımda, yatağımda o kadar saat uzandığımda, gözlerimi kapatsam bile dinlenemiyorum. Tam tersine yoruluyorum. Uyumak, metabolizmanın yavaşlamasının ötesinde bir durum gibi geliyor bana. Donna, uyku bedensel değil, ruhsal bir süreç. Ruhun uykunda bedeninden özgürleşir. Dinlenmek bu özgürlüğün sadece bir yan etkisidir. Uyku yuvaya dönüştür. Bedeninden yükselir, enerji varlığı haline geri dönersin. Yaşamın ruhuna bindirdiği yük biraz olsun hafifler. Yatağında uyku moduna geçemediğinde yorgun düşmenin ve yüzünü çökük bir ifadenin almasının sebebi de budur. Ruh uykuda derin nefes alır. Gece olmuş ve kabından buharlaşıp gökyüzüne yükselmiş, bulutun bir parçası olmuşsundur. Gündüz olduğunda ise yağmur taneciği olur, tekrar kendi kabına düşersin. İnsanın özünün madde değil, ruh olduğunun kanıtıdır uyku. Zaten bu yüzden dinlenmenin ötesinde bilimsel bakışla halen tam olarak anlaşılamamıştır. Ben, uyuyamamak bende yaşlandığım hissini uyandırıyor. Donna, senin uykusuzluğun ruhsallaşma ve fizikselleşme arasında yaşadığın çatışmanın bir eseri. Yaşlanmak demişken, bilirsin bebekler uyumayı çok severler. Yaşlılarınsa uykuyla arası pek yoktur. Yaşlanan insan yaşam deneyimine fazlasıyla alışmıştır ve enerji haline geri dönüşten çekinmektedir. Fizikselleşmeye alıştığı için ruhsallaşma konusunda tedirgindir. kazağını çıkardığında canının yanmasından ürkmektedir. Bebekler ise tam tersine fizikselleşmekten tedirgindir. Doğduğu anda bu yüzden ağlamaya başlar. Uykuyu bu yüzden sever. Enerji varlığı olduğu sürece kendini sonsuz güvende, yani yuvada hissetmektedir. Anne karnında uzun süre bekletilmenin anlamı da budur. Anne karnı yerçekimsiz bir ortamdır ve bebeğe yaşamın fiziksel baskılarını en az düzeyde hissettirir. Yetişkin insanlar uykularında bu yüzden cenin şeklini alırlar. Ben, anlaşılan insanlar beden giymek konusunda gerçekten çok zorlanıyorlar. Yaşamak ruha epey ters geliyor. Donna, uyku güzeldir, uykunu güzel uyu. Her sabah senin yaşamında yeni bir chapter'dır. Kuşlar cıvıltılarıyla sana hoş geldin der. Hava kendini temizlemiştir. Güneş, sen uyanacağın için ışıldamaya başlamıştır. Sabahın en erken saatleri, en karanlık sokaklar bile pozitif yaşam enerjisiyle doludur. Ben, bir hanımefendi ben uyurken resmimi çekmişti. Sabah bana gösterdiğinde irkilmiştim. Ölü gibiydim. Ben değildim. O resme baktığım anda ölümle uykunun ortak noktaları olduğunu hissetmiştim. Saatin alarmını neden hiç duymadığım konusu da netleşiyor. Benim sorunum aslında uyanamamak değil, dirilememek. Bu arada insanların yaşlandıkça unutkan olmaya başlamalarının ruhsal bir açıklaması var mı? Donna, unutmak zihnin savunma mekanizmasıdır. Unutmak hastalık değil, yetenektir. İnsanoğlu unutmasaydı, geçmişin sırtına bindirdiği yükün altından kalkamazdı. Zihnin bireysel tekamülüne katkı sağlamayan öğrenmişliklerin tüm detaylarını siler. İnsan zihninin sigortaları vardır. Duygusal gerilim yükseldiğinde devreye girer ve şalteri indirirler. Ağlamak da zihnin savunma mekanizmalarından biridir. Ağladığında gözünden akan salgılar değil, içinde biriktirdiğin hüzündür. İnsan böylesi savunma mekanizmalarına ihtiyaç duyar. Çünkü yaşam lekesi bazen hiç çıkmaz. Akıl hastalıkları zannedilen şey aslında zihnin kendi kendini tedavi etme çabasıdır. Ruhsal gerilim artmış ve zihnin şalterleri devreye girmek zorunda kalmıştır. Akli dengesi yerinde değil sertifikasına kavuşan kişi tüm sorumluluklarından arındırılmıştır. Hayatın gerginliğinden çekip alınmıştır. Ben, gazetede okumuştum. Bir kadın ekonomik sıkıntılarını kafasına çok fazla takmış. Bir sabah uyandığında hayatta her şeyin bedava olduğunu zannetmeye başlamış. Kendisinden bir şeyin ücreti istendiğinde tuhaf gözlerle bakıyormuş. Donna, insan beyninin yetenekleri zannettiğinden çok daha geniş kapsamlıdır. Seni korumak ve yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Zihnini temiz tutar, hafızandaki izleri temizleyerek yaşamını uzatır. Zihnini izlerden koruyamazsan şalterler atar ve beyin kendi kendini temizleme çabasına girer. İzler onun kapasitesini aştığı anda ölüm, yani yeniden doğum senin için en hayırlı şey olmuştur. İnsanlar unutamadıkları için ölürler küçüğüm. Ben, yeniden diriliş bana büyük armağan olsa da ben ölmek istemiyorum. Yani bu kimliğimden çok memnunum. Ben sürekli meditasyon yapsam, 200 yıl yaşasam olmaz mı? Ne dersin? Donna, inan bana bütün yaşamlarında kimliklerine çok bağlı biri oldun. Bunu senden ilk defa duymuyorum. Ben, sen de bana inan. Bu sefer çok farklı. Tekamülde çok ilerledim. Ben eski ben değilim. Çok değiştim. Donna, önemli olan yaşamın uzunluğu değil derinliği. Her insan kendi takvim sistemini kullanır. 30 yaşında ölmüş biri, 50 yaşında ölmüş birinden çok daha fazla şey yaşamış olabilir. Zaman izafidir. Her yüzyıl bu yüzden bir öncekinden daha hızlı akar. İçinde yaşadığın 21. yüzyıl tarihin en yoğun zaman dilimini kullanır. Hayatın akış hızı arttıkça deneyimler de hızlanır. 21. yüzyılda süreceğin ömrünün eski çağların birkaç yüzyılına denk geldiğinden emin olmalısın. Ben, gene de ölmesem daha iyi olur. Donna, böyle bir senaryoda kaybedeceğin çok şey olurdu. Ben, ne gibi? Donna, masumiyet. Diriliş masumiyetin tavana vurmasıyla başlar. Bir bebek olarak doğduğunu unutuyorsun bakıyorum. Ben, cehennem nasıl bir yer? Dona, benim bildiğim cehennemle senin sandığın cehennem aynı yer değiller. Ben, kızgın lavlara ne oldu? Dona, cehennem tarihin en başarılı iletişim kavramlarından biridir. Rabb'in bir buluşudur. Cehennem kavramı, onun öğrencilerine iyi ve kötüyü anlatmak için kullandığı bir eğitim materyalidir. Bir coğrafya öğretmeninin sınıfın duvarına dünya haritası asması gibidir. Volkanik cehennem insanlara çok büyük tekamül açılımları getirmiştir. Kur'an'daki korku düzlemi cehennem sanatıdır. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha yok mu der. Kur'an-ı Kerim Kaf Suresi 30. ayet. Ben, gerçekten çok sanatsal bir anlatım bu. Dona, cennet de cehennem de Tanrı'nın insanı eğitme süreci için geliştirdiği iletişim kavramlarıdır. İyinin kötülükten arınması cennet-cehennem kavramlarıyla gerçekleşmiştir. Senin Tanrın bugün sana cehenneme girmeyeceğini müjdeliyor. Ben ve ben de öylece bakıyorum. Beni buna gerçekten ikna edersen havalara sıçrarım. Dona, Kur'an hareket ediyor küçüğüm. İçinde yanacağın cehennem mekanının yerine bambaşka bir kavram geliyor. Projemizin sonunda ayetlerin yaşadığı dönüşüme inanamayacaksın. Cehennem anlatımı bugüne gelinceye dek o kadar etkili oldu ki artık onun alevlerini söndürmemizin zamanı geldi. Ben, cehennem insanoğlunun bilinç arkasında bir travma haline geldi. Cehennemin senin imajını yerle bir ettiğini düşünüyorum. Dona, cehennem konusu aydınlanacak, bundan emin olabilirsin. Kur'an'daki 19 şifresiyle ilgili ne biliyorsun? Ben, Kur'an'da 19 rakamı üzerine kurulu bir matematik örgüsü var. Besmele'nin 19 harf olmasından tut da, kilit kelimelerin 19'un katlarında tekrarlanmasına kadar sayfalarca şey duymuştum. Gerçekten de ilginç. Kur'an'ı senin indirdiğinin ispatı olduğu söyleniyor. Dona, Kur'an'da 19 rakamı tek bir ayette geçer. 19 matematiği bu ayetin izi sürülerek keşfedilmiştir. Onun üzerinde 19 vardır. Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresi 30. ayet. Ben, neyin üzerinde 19 var peki? Dona, cehennemin. Ben, kripto kokusu alıyorum. Dona, ben sana yeni keşifler tattırırken şüpheci yanının sana bu kadar insan niye görememiş bu gizli mesajları dediğini çok iyi biliyorum. Bu şüpheni ortadan kaldırmak için en doğru yerdeyiz şu an. 19, İslam literatürüne kaydedilmiş, Müslümanların mutabık olduğu bir matematik örgüsüdür. Çarpım tablosu kadar elle tutulur, matematiksel bir gerçekliktir. Şimdi sana matematiksel bir gerçek olarak ispatlanıp ortaya konmuş bu şifre ve insanların ona yaklaşım tarzı hakkında bir fikir vereceğim. Müddessir suresindeki bu ayetin Türkçe tercümelerine baktığında tercümanların çoğunluğunun şu karşılıkları ürettiğini göreceksin. Onun üzerinde 19 melek vardır. Onun üzerinde 19 muhafız vardır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Onun üzerinde 19 bekçi vardır. Onun üzerinde 19 görevli vardır. Onun üzerinde 19 memur vardır. Ben, onun Arapça orijinalinin üzerinde ne melek ne memur ne de muhafız vardır. Sadece ve sadece 19. Bu rakamın yanına bir unsurun gelmesi gerekiyorduysa bunu koyacak olan Tanrı'nın kendisidir, insan değil. Sinirlendim durduk yere. Yanına gelen unsur 19'u sınırlayacak olsa gerek ki Tanrı bunu uygun görmemiş, 19'u çıplak bırakmış. Dona, işte bu yüzden 19 matematiğini bulanlar da bu tercümelerle büyüyen Türk nesli olmadı. Ana dili Arapça olmayan ve Kur'an'ı tercümelerle okumak durumunda olan Müslüman Türkler bu ayette cehennemin üzerinde 19 meleğin olduğunu okuyup geçmişlerdi. Ben, demek istediğini anladım. Bazen bilgisiz gördüğün kişi senin bilemediğini bilebilir. Çünkü onun zihni şartlanmamış serbest bir zihindir. Olayların içinde olmadığı için dışarıdan bakabilecek bir manzarası vardır. Cahil cesareti de diyebiliriz tabii buna. Tamam, bu konuda şüphelenmeyeceğim artık söz. Bu ayet gerçekten çok anlamlı. Cehennemin üzerinde 19 melek, 19 kapı veya 19 başka bir şey demiyorsun. Rakam olarak çıplak bir 19 koymuşsun. dev bir soru işareti. Çok gizemli. Kur'an'ın şifreli bir metin olduğunu anlatmak için çok güzel bir yol seçmişsin. Donna. 19 cennetin değil cehennemin üzerine kondu. Şifreler çözüldükçe korku düzleminin ötesine geçilebileceği anlatılıyordu. 19 ve katları ile Kur'an arasındaki ilişki matematiksel olarak doğru kurulsa da bunun geri planındaki felsefe hakkında henüz kimsenin bir fikri yok. Müslümanlar bunun Kur'an'ın Allah'tan indirildiğinin bir delili olarak konduğunu düşünüyor. Ben, bu yanlış mı? Donna, küçüğüm, Kur'an zaten Allah tarafından indirildi. Kur'an bunu açık açık söyler. İnanmayacak olan, inanmamak için bir yol bulacaktır zaten. 19 kuramı ortaya konduktan sonra gelişen sürece şöyle bir bak. Müslümanlar Kur'an'ı benim indirdiğimi zaten inanıyorlardı. İnanmaya devam ediyorlar. İnanmayanlar da ne var bunda demeye devam ediyorlar. Bütün bu matematik örgüsü Kur'an'ın benim tarafımdan indirildiğini kanıtlamak için kurulmadı. Mistik konuların kanıtı olmaz. İnanmayan biri için teorik olarak 19 matematiğini bir insan da yapabilir der ve teorik olarak haklıdır da. Kur'an Allah'tandır. Allah bunu kitabın içeriğinde söyler ve bununla ilgili bir ispat çabasına girmez. Sadece söyler. Bu daha başlamadan noktalanmış bir tartışmadır. Felsefe delillere dayalı değil, sezgilere dayalı bir sistematiktir. İnsan sezgisini değerli kılan kesin kanıtın olmamasıdır. Sezgilerin kanıta ihtiyacı yoktur. O var olanı sezer. Ben, 19 örgüsü Kur'an'ın mukaddesliğini ispat çabası değil. Nedir peki bunun geri planı? Donna, küçüğüm, 19 sana öğreteceğim Kur'an felsefesinin ta kendisi. Ben, iyice meraklandım şimdi. Donna, sana 19'u anlatmak için geldim. Sana şunu söyleyebilirim. Çalışmamız bittikten sonra 19 rakamını gördüğün her yerde aklına Kur'an felsefesi gelecek. Şu anda yaptığımız seni ısıtmaktan başka bir şey değil. Ben saha kenarında ısınmaya devam ediyorum o zaman. Belki ben ısınırken sen de cehennemin gerçek anlamını anlatırsın. Donna, işte bu yüzden sıra Aura'ya geldi. Ben, Aura mı? Ben bu kelimeyi biliyorum. Kur'an'da Aura geçiyor diyeceksin şimdi. Ben de düşüp bayılacağım. Donna, Kur'an'ın Aura'yı tarif ettiği tahmin edemeyeceğin kadar çok ayeti var. Isınma turlarına aşağıdakilerle başlayacağız. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 273. ayet. İnkar edenlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Kur'an-ı Kerim, Haç Suresi 72. ayet. Eğer dileseydik, biz onları sana gösterirdik, sen de onları yüzlerinden tanırdın. Kur'an-ı Kerim, Muhammed Suresi 30. ayet. Ben bu ayetleri Aura olarak düşünmemiştim hiç. Donna, köşeli yüz hatlarına sahip olanlar inanır, yumuşak hatlılar inanmaz türünden bir kriterimizin mi olduğunu sanıyordun? Ben, hayır da hani yüzündeki dostane veya düşmanca ifadelerinden tanırsın gibi bir anlam olduğunu sanıyordum. Donna, o zaman iki yüzlüleri nasıl tanıyabilirsin? Bu ayet yüz ifadesinin kişiliği ortaya koyduğu gibi bir çıkarım sunmuyor. Bu insanı yanıltır çünkü dış görünüş yanıltıcıdır. Ben, kelimeler çok önemli. Aura denince ilk başta insana, Kur'an'a yabancı bir kelime gibi geliyor. Tampon bellek işte. Donna, nur yüzlü insan dersem? Ben, bak şimdi oldu. Donna, tek bir harfini değiştirelim ve yeni bir kelime yaratalım. Yolumuza Aura'nın yeni karşılığıyla devam edelim. Nura. Ben, Nura, bunu sevdim. Hadi hızlanalım, çok merak ediyorum. Donna, biraz sabır. Zihnindeki en yerleşik ve en travmatik inanışı değiştiriyoruz şu an. Biraz başın ağrıyacak. Sabretmelisin. Seni cehennemden kurtarıyorum. İnan bana, buna değer. Ben, cehennemle ilişkisi nedir Aura'nın? Donna, kişinin nurası onun ruhsal elbisesidir. Kumaşı acı ve mutlulukla dokunmuştur. İnsanı yaşamına başladığında, yani tekamülün ilk basamaklarında, ruhsal elbisesinin desenlerinde acının koyu renklerinin hakimiyeti vardır. Küfre sapanlar için ateşten giysi biçilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Haç Suresi 19. ayet. Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor. Kur'an-ı Kerim, Ankebut Suresi 54. ayet. meleklerin ikincil planda kalmayı seçmesinin de nedeni acıdır. Melekler acıyı deneyimlememeyi seçtikleri için melek olmuşlardır. İnsan ise tekamül etmek uğruna ateşten gömleği giymeyi göze almış en cesur enerji varlığıdır. Cehennem aurandaki karanlık negatif enerjidir. Kötülükler kazanmış olanlar ise her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan hiçbir koruyucu yok. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim Yunus Suresi 27. ayet. Stres, depresyon, mutsuzluk, umutsuzluk, iç sıkıntı, vicdan azabı bunların hepsi Nuran'da gerçekleşir. Nura insanın canını acıtan negatif enerjinin kendisidir. Onlar için cehennemden bir döşek ve üstlerinde örtüler vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız biz. Kur'an-ı Kerim Araf Suresi 41. ayet. Ben, üstlerinde örtüler ha? Nura kelimesi dilinin ucuna gelmiş. Cehennem acıysa bunun olumsuz düşünen insanlarla bir ilgisinin olması gerekir. Dona, mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada acı dolu nefes alıp vermeler vardır. Kur'an-ı Kerim Hud Suresi 106. ayet. Ben, acıya hapsedilmiş ruh. Dona, 9. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa, öğüt verip hatırlat. 10. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır, düşünür. 11. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. 12. Ki o en büyük ateşe yollanacaktır. 13. Onun içinde o ne ölür ne yaşar. 14. Doğrusu temizlenip arınan felah bulmuştur. Kur'an-ı Kerim Ala Suresi. Hadi sana bir kehanette bulunayım.